Ayrım 10, sayfa 121. Elveda üniter devlet, elveda cumhuriyet. Seçimler yaklaştı. AK Parti'nin ülkeyi yönetmekte sergilediği acz had safhaya ulaştı. Dolar fırladı. Ekonomi kötü sinyaller vermeye başladı. O halde ne yapmalı? O halde can simidini asıl durduğu yerden almalı. Çözüm süreci denilen o simide can havliyle sarılmalı. Önce ortaya 10 madde atmalı. İçine bu 10 madde hayata geçerse Türkiye şaha kalkacak şeklinde tadından yenmez soslar da katmalı. Kafa kaldıranlara da iç güvenlik yasası adı verilen sopa kullanılmalı. Sözü uzatmaya hiç gerek yok. Çözüm süreci adı altında millete sunulan 10 maddelik paket, Büyük Önder Atatürk'ün armağanı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, yani üniter devletin nasıl bitirileceğinin manifestosudur. AK Parti ile HDP arasında imzalanan metin aslında ulus devletin bitiriliş sözleşmesidir. Pakette yer alan yeni anayasa, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi deyişler sizi aldatmasın. O maddeler önce eyalet yapılanmasına, ardından federatif devlete geçişin, sonunda da Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerimizin Büyük Kürdistan'a eklemlenmesiyle son bulacak gerçek sürecin ön sözüdür. Siz cilalı laflara bakmayın. Paketin Türkiye'yi götüreceği nihai hedef budur. Sürecin ilerlemesinde en önemli aşama Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılıp siyasete başlaması olacak. Emperyalist ülkeler Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihten silinmesiyle sonuçlanacak gidişatı, birlik ve bütünlük kazandı sloganları ve alkışlarla destekleyecek. Böylece talihsiz coğrafyamızda emperyalizm bir ulus devleti daha tarihten silmiş olacak. Seçim atmosferinde karşılıklı atışmalara da hiç kanmayın. Anlaşma gereği seçimlere kadar her fırsatta AK Parti HDP'yi, HDP de AK Parti'yi eleştirecek. Ama bunlar göstermelik olacak. Gerçekte tüm dar boğazları AK Parti ve HDP kol kola aşacak. Biri diğerine daima payandalık yapacak. Peki bizler ne yapacağız? Sandığa giderek demokratik gücümüzü göstereceğiz. Kendilerinin sandığa gitmedikleri yetmiyormuş gibi başkalarını da sudan bahanelerle vazgeçirmeye uğraşanları artık dinlemeyeceğiz. Ayrıca sandıkta birleşeceğiz. Gitmediğimiz ve birlik olmadığımız takdirde laik demokratik cumhuriyeti, üniter devleti kaybetmeyi, bölünmeyi, özgürlüklere veda etmeyi ve tek adamın diktatöryal yönetimine girmeyi kabul etmiş olacağız. Böylece bir bakıma biz böyle yönetilmeyi hak ediyoruz diyeceğiz. Uğur Dündar'ın notu. Meslek hayatımın büyük çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sorunlarını anlatmakla geçti. O bölgelere gitmedim, il hatta ilçe kalmadı. Kürt sorununun ülke gerçeği olduğuna ve mutlaka çözülmesi gerektiğine inananlardanım. Ama böyle değil. Çözüm meclis çatısı altında yapılacak, şeffaf görüşmeler sonucunda ve tüm siyasi partilerin mutabakatıyla sağlanmalı. Atatürk'e bu saygısızlığı savaşta düşmanları bile yapmadı. Sevgili okurlarım, bizler bugün 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. yıl dönümünü kutlarken yaklaşık 1,5 milyar kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, Atatürk'e hakaret edilen mesajları kaldıracağız demiş. Bu kararı alırken Türkiye'nin tarihsel ve kültürel değerlerini korumayı amaçladıklarını söylemiş. Atatürk'ü Türkiye'nin korunması gereken büyük tarihsel ve kültürel değeri olarak kabul ettiklerini belirtmiş. Peki Facebook bugün bu özeni gösterirken Atatürk'e yönelik saygısızlıklara en başta karşı çıkması gereken kurumlardan biri olan Diyanet İşleri Başkanlığı ne yapıyor? 2011 yılından bu yana ulusal bağımsızlığımızı ve laik demokratik cumhuriyeti borçlu olduğumuz Atatürk'ü bırakın yüceltmeyi, ona yapılan saygısızlıkları ve hakaretleri kınayan bir fetva bile yayınlamıyor. Dahası Çanakkale Zaferi ve şehitleri anma günü için hazırlanan hutbelerde Mustafa Kemal'in ismini çıkarıyor. Adını bile anmıyor. Yani onu Çanakkale Savaşı'nda yok sayıyor. Böylece gaziye büyük saygısızlık yapıyor. Diyanet'in neden böyle davrandığının ipuçlarını ise tarihe Cumhuriyet'i en iyi anlatan yazar olarak geçen merhum Turgut Özakman'la vefatının önce Sözcü için yaptığım son röportaj veriyor. Özakman Usta o röportajda Cumhuriyet ruhunu Çanakkale'ye borçluyuz diyor. Çanakkale zaferini ve o kahramanlık destanında Mustafa Kemal'in rolünü anlatırken de şunları söylüyor. Çanakkale Savaşı'nın bir yazarın hayaline ihtiyacı yok ki. Rahmetli Fazıl Hüsnü Dağlarca Çanakkale Savaşı için yeni Türkiye'nin ön sözüdür demiş. Ne kadar haklı. Çanakkale ruhu genişler, yoğunlaşır, daha bilinçlenir ve Kuvayi Milliye ruhunu oluşturur. Türkiye Cumhuriyeti'ne bağımsızlığımızı bu ruha borçluyuz. Özakman çarpıcı açıklamalarına devam ediyor. İngilizlerin Çanakkale Savaşı hakkında iki ciltlik bir askeri tarihi var. Bazı ayrıntılar dışında objektif anlatılıyor. Türkiye'ye üç kez çevrildi. Atatürk için diyor ki, Çanakkale'de geleceği elinde tutan komutan, üstün şahıs Mustafa Kemal'di. Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşı'nın kaderini tayin etmiştir. Bizim bazı amatör tarihçiler ile bazı bilim adamlarımızı okurken ve dinlerken hakikat adına utanıyorum. Bari düşman kadar hakikate saygılı davransalar. Dört büyük zaferi vardır ve bu zaferlerle başkent İstanbul yollarını düşmana kapatmıştır. 27 alayla birlikte Arıburnu zaferi, Anafartalar grup komutanı olarak 1. Anafartalar zaferi, Conkbayırı zaferi, 2. Anafartalar zaferi. Bu son savaş Çanakkale'deki en büyük savaştır. Atatürk bu savaşla tarih sahnesine çıktı. Yıldızı parladı. Komutanlığı, başarıları özellikle askerler, subaylar ve yaralılar aracılığıyla memlekete yayıldı. Samsun'a çıktığı zaman bilinen, güvenilir bir komutandı. Bunun büyük yararı olmuştur. Bu savaşın Atatürk'ün ufkuna da genişlettiğini söyleyebiliriz. Emrine 3. Kol Ordu verilmişti. Bu bir ordu demektir. Ordu komutanından başka hiçbir Çanakkale komutanının emrinde bu kadar kuvvet bulunmamıştır. Düşmanları bile Atatürk'ten övgüyle söz ediyor. İçimizden birileri ise onun hakkında düşman kadar bile hakikate saygılı olamıyor. Nurlar içinde yatmasını dilediğimiz Özakman Usta ne de güzel söylemiş değil mi? Başta Mustafa Kemal olmak üzere tarihin akışını değiştiren bu eşsiz destanı yazan tüm kahramanları rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde sevgi, saygı ve minnetle eğiliyorum. Türkiye'yi kupon kupon sattılar. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Muğla'da Göcek Koyları olarak bilinen cennet yurt köşelerini ihaleyle kiralama kararı almış. İnternet yoluyla hektarlık orman alanlarındaki mesire yerlerinin 29 yıllığına kiraya verileceğini duyurmuş. Bunlardan yaklaşık 2 hektarlık Akbük Koyu'na 29 yıl için 110 bin lira isteniyormuş. Dalaman'ın CHP'li belediye başkanı Muhammed Şaşmaz ihaleden kimsenin haberinin olmadığını söyleyerek şanslı alıcıların şimdiden belirlendiğini öne sürmüş. Ormana malikane mi yapacaklar bilmiyoruz demiş. Çevreciler de cennet koyların mesire yeri ilan edilmesine ve uzun süreli kiralanmasına karşı çıkarak yargıya başvurmuş. Gelelim Hürriyet'teki haberin trajikomik yanına. Bakan Veysel Eroğlu tepkiler karşısında bu alanlar sadece vahşi doğa için değil, aynı zamanda insanlarımızın istifadesine sunulması içindir. Bunlar ormanı tahrip etmiyor, bilakis koruyor diyerek ihaleleri savunmuş. Bakanın sözlerini okurken aklıma onun bakanlığıyla ilgisi bulunmayan Urla Hacılar Koyu'nun sit alanından çıkarılması sırasında yapılan telefon konuşmaları geldi. Oradaki villaları kılıfına uydurmak için hazırlandığı öne sürülen bilirkişi raporlarıyla ilgili tapeleri hatırladım. Sadece Urla mı? Nadide ağaçların bulunduğu ormanlık alanlarda açılan taş ocaklarını, yasa tanımaz bazı maden işletmecilerin yeşili talan eden üretim biçimlerini gözümün önüne getirdim. Önceki gün İstanbul'dan İzmir'e dönerken Kavacık'ta Boğaz'da kartal yuvası gibi bir konumdan bakan gerdanlık benzeri bir araziye inşaat makinelerinin sanki göktaşı düşmüşçesine devasa bir oyuk açtığına, kazıklar çaktığına tanık oldum. Kaldırım olması gereken yolun yanı başındaki boşluğun bile inşaata dahil edildiğini görünce bu vahşi rant saldırısı karşısında dehşete kapıldım. Biraz araştırınca şaşkınlığım daha da arttı. Zira buranın eskiden karayollarına ait olduğunu, milli emlağa devredildikten sonra yandaş bir vakfa 49 yıllığına kiralandığını öğrendim. Şimdi sıkı durun. Arazinin 240 bin metrekarelik alana yayıldığını, Mecidiyeköy'deki Zorlu Rezidans Arası'nın tam 3 katı büyüklükte olduğunu belirledim. Milyar liraya satılabileceği söylenen bu kupon arsanın yukarıdan gelen talimat doğrultusunda ve yılda sadece 1 milyon lira ödemek koşuluyla bu vakfa kiralandığını, imar izinleri sırasında Kadir Topbaş'ın bile devreden çıkarıldığını öğrenince de söyleyecek söz bulamadım. Bu inanılmaz peşkeş karşısında şok oldum. Kendimi biraz toparlayınca attığı bir tweet sonrasında 2 ayrı soruşturma geçiren ve 10 yıldan fazla hapsi istenilen iletişim uzmanı Sedef Kabaş'ın mesajını paylaşmanın tam yerinin geldiğini düşündüm. Şöyle diyor o mesajda Sedef: "Ankara parsel parsel satıldı itirafından sonra varın İstanbul'u siz düşünün. Kupon kupon gitmiştir. Yerden göğe kadar haklı. Üstelik sadece İstanbul değil, Türkiye'ye kupon kupon gitti." Emperyalizm denilen vampir Müslüman kanına doymuyor. Suriye'ye gidip dönen bir gazeteci, Libya'da ve Mısır'da diktatörleri deviren mücahitler şimdi de Suriye'de çarpışıyorlar demiş. Bu kişilerin cihat için Suriye'de olduklarını söylemiş. Oysa Arap Baharı'nın başladığı ilk günden beri Kuzey Afrika ve Orta Doğu'yu yeniden şekillendiren projenin sahibinin Amerika'nın önderliğindeki bazı Batı ülkeleriyle İsrail olduğu biliniyor. Orta Doğu'daki operasyonda ise Suudi Arabistan, Katar, Emirlikler ve Türkiye bu ülkelerin yanında yer alıyor. Esad'ın devrilmesinin hedeflendiği süreçte başrolü Türkiye üstleniyor. Görünen o ki Irak'tan sonra Suriye'de bölünecek ve sıra İran'a gelecek. Muazzam petrol ve doğalgaz zenginliklerine sahip Orta Doğu coğrafyasındaki Şii liderler gidecek, yerlerine Sünni yönetimler gelecek. Böylece Amerika bölgedeki enerji kaynaklarının üzerine oturacak. İsrail de Şii-İran kabusundan kurtulacak. Sünni rejimlerin hamisi Suudi Arabistan bu sonuca çok sevinecek. Sünni Müslüman kardeşlerin ruh ikizi AK Parti'de bayram edecek. Ama sonuçta bu talihsiz coğrafyanın gerçek kazananı her zaman emperyalizm olacak. Ne diyordu gazeteci meslektaş? Libya'da ve Mısır'da diktatörleri deviren mücahitler şimdi Suriye'de cihat için çarpışıyorlar. Yani din uğruna savaşıyorlar. Aynı dinden kardeşlerini öldürüyorlar. Geçmişte yaşananlardan, tarihin ibret verici örneklerle dolu sayfalarından hiç ders almıyorlar. Sadece ölüyorlar, öldürüyorlar. Tarihin emperyalizm için cihat sayfasını Müslüman kanıyla yazıyorlar. Emperyalizme bir savaş daha kazandırıyorlar. Sevgili okurlarım, ben yazmıştım demeyi hiç sevmem ama bu satırları yaklaşık 2,5 yıl önce bu köşede yazmışım. Sanki o büyük senaryoyu görmüşüm gibi neler yaşanacağını haber vermişim. Ne yazık ki hepsi gerçekleşiyor. Bir süredir Yemen'de olup bitenleri dehşet içinde kalarak izliyoruz. Müslüman kanıyla beslenen emperyalizm vampiri şimdi de Yemen'deki İran yanlısı darbeyi önlemek bahanesiyle hem Yemen'i bombalıyor hem de İran'a savaş açmayı düşünüyor. Zira büyük senaryonun yazarı ve Müslüman işbirlikçileri yeni haritanın Müslüman kanıyla çizilmesini istiyor. Orta Doğu'da parçalanmadık, bölünmedik yer bırakmamak için korkunç hesaplar yapılıyor. Size ne Suriye'den, size ne Yemen'den, size ne İran'dan diyenler, emperyalizmin ürünü kelle avcısı caniler güruhu IŞİD'e hedef gösteriliyor. IŞİD'in tamamen bitirilmemesi gerektiği söylenip çocukların bile yutmayacağı bahaneler uyduruluyor. Müslümanı Müslümana kırdırabilmek için ordular kuruluyor. Emperyalizmin yöneteceği bu orduyla tarihte eşi görülmedik ölçüde Müslüman kanı akıtmaya hazırlanıyor. Suudi kralın ölümünden sonra yas ilan eden Tayyip Erdoğan ise mezhepçi politikaların başımıza sardığı belalardan hiç etkilenmemiş görünüyor. Zira Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak barışçıl çabalar sergilemek yerine Suudilerin yanında yangına körük de gidiyor. Laik Türkiye'yi Orta Doğu ülkesine dönüştürmenin vebali çok ağır oldu. Bilge diplomat Şükrü Elekdağ'dan çarpıcı yorumlar. Sevgili okurlarım, mezhep çatışmalarıyla kan gölüne çevrilen Orta Doğu'daki güç dengelerini etkileyebilecek iki tarihi gelişme ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bunlardan birincisi, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri dahil Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ve Almanya ile imzalamış olduğu nükleer çerçeve anlaşması. İkincisi ise bugüne kadar felçli bir görünüm yansıtan Arap devletlerinin güç birliğine giderek Orta Doğu olaylarına aktif müdahalede bulunmaya karar vermeleri. Nitekim Yemen'de isyancı Şii mezhebinden Husi güçler başkent Sana'yı kontrolleri altına aldıktan sonra ülkenin güneyine sarkıp stratejik Aden limanını da ele geçirebilecek konuma gelince Suudi Arabistan önderliğindeki 10 ülkeden oluşan Arap Devletleri Koalisyonu 150 uçağın katıldığı Kararlı Fırtına adlı bir hava harekatıyla Sana'yı bombardımana başladı. ABD'nin de desteklediğini açıkladığı bu askeri müdahaleye gerekçe olarak Devlet Başkanı Mansur Hadi'nin başında bulunduğu meşru hükümetin İran'dan aldığı destekle Husiler tarafından alaşağı edilmesi gösteriliyor. Batı basını çok fakir bir ülke olan Yemen'in stratejik önemine işaret ediyor ve bu ülkedeki mezhep savaşının İran'la Suudi Arabistan'a karşı karşıya getirerek tüm Orta Doğu coğrafyasını etkisi altına alma eğilimi gösterdiğini vurguluyor. Bugüne kadar öngörüleri daima doğru çıkan emekli büyükelçi bilge diplomat Sayın Şükrü Elekdağ, coğrafyamızdaki bu çok önemli ve tarihi gelişmeleri nasıl değerlendirdiğini sordum. İşte cevapları. Şükrü Elekdağ, kendisini bölgedeki Sünni çıkarlarının bekçisi olarak gören Riyad, İran'ın kuklası olarak değerlendirdiği Husilerin Aden Körfezi ve Babül Mendeb Boğazı'na hakim olmasını varoluşsal bir tehdit olarak değerlendiriyor. Ayrıca Husilerin bastırılamaması halinde Suudi Arabistan'ın doğusunda yaşayan ve nüfusun %15 civarındaki Şiilerin de baş kaldırmasından endişe ediyor. Bu nedenlerle Riyad, kararlı fırtına operasyonu ile Husileri önce geri çekilmeye mecbur etmek ve sonra da Mansur Hadi'nin başında olacağı ve Husilerin de katılacağı bir hükümet oluşturmak istiyor. Riyad'ın öncülüğünde başlayan operasyon, ABD'nin ve diğer batılı devletlerin stratejik çıkarlarına da hizmet ediyor. Zira Yemen, Hint Okyanusu'nu Akdeniz'e bağlayan Kızıldeniz'in güneyindeki Babül Mendeb Boğazı'nı kontrol ediyor. Süveyş kanalının alt ucu konumundaki bu boğazdan ABD, Asya ve Avrupa'ya günde 4 milyon varil petrol taşınıyor. Ayrıca Aden Limanı'nı da dünyanın en önemli limanlarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle ABD ve diğer batılı devletler özellikle Yemen'in güneyinin İran, Rusya ve Çin gibi batıya karşıt politikalar izleyen devletlerin etkisinde olmasını istemezler. ABD açısından Yemen'in öneminin bir başka nedeni de El-Kaide'nin burada güçlü bir üsse sahip olması. Uğur Dündar, Riyad, İran'ın Güney Yemen üzerindeki etkisine son verebilecek mi? Şükrü Elekdağ, bu konuda kararlı görünüyor. Fakat Riyad'ın bunun da ötesinde bölgesel stratejik bir hedefi de mevcut. Bu da İran'ın Orta Doğu'da giderek genişleyen hakimiyet alanı kurmasına ve hegemon bir devlet olarak yükselişine dur demek. Evet, Riyad'ın tepkisi Şii İran'ın yıllardır bölgede etkisini genişletip pekiştirmesi, buna karşın Sünni Arapların elleri kolları bağlı durumda seyirci kalmalarının oluşturduğu eziklik duygusundan kaynaklanıyor. Suudi Arabistan'da yayınlanan El Riyad gazetesi, İran bundan böyle bir Arap ülkesinin iç işlerine müdahale etmeden önce 1000 kere düşünecektir, diyor. Suudi Arabistan bu operasyonla aynı zamanda Suriye'de vuku bulunan senaryonun Yemen'de de uygulanmasını önleyeceği mesajını veriyor. Suriye'de Sünni muhalefete doğru dürüst destek verilmemesi, Sünni halkı IŞİD ve El-Kaide'den medet ummaya yöneltmiş ve sonuçta iki düşmanın, yani IŞİD ile İran'ın bölgesel hakimiyet için çatışmaya girmelerine yol açmıştır. Uğur Dündar, bir de Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El-Sisi'nin önerdiği 40 bin kişilik ortak Arap gücü var. Şükrü Elekdağ, Arap Birliği Şarm el-Şeyt zirvesinde Sisi'nin önerisi üzerine bölgesel tehditlerle baş edecek ortak Arap gücü kurulması hususunda prensip kararı aldı. Körfez ülkeleri yanında Ürdün, Fas şimdiden bu güce katılacaklarını beyan ettiler. Araplar anlaşılmamak hususunda anlaşmışlardır tekerlemesiyle bu karara dudak bükenler olabilir. Ancak ben Sisi'nin hem kendisi için içeride meşrutiyet sağlamak hem de Mısır'a dünyada Arap Baharı öncesi prestij ve ağırlığını kazandırmak için bu projeyi gerçekleştirmek için azami gayreti göstereceği kanısındayım. IŞİD'le mücadele kara kuvvetlerine ihtiyaç var. OAG böyle bir sorumluluk üstlenebilir. Ancak OAG'nin İran yayılmacılığına karşı da tasarladığını unutmamak lazım. Uğur Dündar, bu durumda bölgede nüfus alanı siyaseti izleyen İran ve Suudilerin liderliğindeki Arap koalisyonu arasında çıkacak bir mezhep savaşının girdabı Türkiye içine çekmez mi? Şükrü Elekdağ, böyle bir tehlike var. AK Parti'nin izlediği mezhep eksikenli politikaların Türkiye'nin başına sardığı belalar ortadayken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mezhep savaşının ortasına lojistik destek ve istihbarat sağlama vaadiyle balıklama atlayarak Suudilerin safında yer aldı. Ankara'nın Suudi Arabistan'ın dümen suyundan gitmesi, Türkiye'nin İran ve Şii düşmanlığını ilan etmesi anlamına geliyor. Orta Doğu'da büyük çapta bir mezhep savaşı olursa bölge kasıp kavrulur. Katılan her devlet tahrip olur ve sadece dışarıda kalanlar kazançlı çıkar. Bu nedenle Türkiye'nin politikası kesinlikle mezhepsel bir eksen izlememe ve taraf tutmama suretiyle İslam coğrafyasında arabuluculuk yapmasına ve problemlerin çözümüne katkıda bulunmasına imkan verecek bir pozisyonu benimsemek olmalıdır. Ne yazık ki Erdoğan böyle akil tutumunu benimsemiyor ve hem aldığı kararla hem de söylemiyle yakılan ateşe benzin taşıyor. Bu tutum Türkiye'yi bölgesel mezhep savaşlarının sirayetine açık hale getiriyor. Uğur Dündar, nükleer çerçeve anlaşmasından sonra İran itibarlı bir çehreyle dünyanın karşısına çıkacak. İran'ın bu yeni konumunun bölge üzerine ne gibi etkileri olabilir? Şükrü Elekdağ, bu anlaşmayla İran'ın ekonomisini güçlendirmesi, bölgesel ve küresel etkinliğini artırması beklenmelidir. Yaptırımların kalkmasıyla dondurulan varlıklarından ve petrol ihracatından İran'a milyarlarca dolar girecek. ABD ve diğer batılı ülkelerin İran'a yaptırım yapmak için can atan yatırımcılarının önü açılacak. İran izolasyondan kurtulacaktır. Anlaşma, İran'ın Orta Doğu'da siyasi açıdan da etkinliğini artıracak ve Tahran sesini daha iyi duyuracaktır. Bu gelişmeler İran'ın bölgedeki hegemonyasını güçlendirme siyasetinden vazgeçeceği anlamına gelmez. Ama ABD ve batılı devletlerle gelişecek diyalog nedeniyle Tahran'ın bu hususta daha temkinli hareket etmesine yol açabilir. Bu gelişmeler Türkiye açısından avantaj ve dezavantajlar yaratıyor. İran'a uygulanan yaptırımların hafifletilmesi, iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliğini artıracak olmakla beraber siyasi rekabeti de kızıştıracaktır. Türkiye Batı ile yakınlaşan ve bölgede ağırlık kazanan bir İran'la karşı karşıya kalacaktır. Bu durumda Türkiye'nin stratejik açıdan avantajlı konumunu koruması için Batı alemiyle soğuyan ilişkilerini bir revizyona tabi tutması ve özellikle demokratik ve laik yapısını tahkim etmesi gerekecektir. Uğur Dündar, Türkiye ile ilişkileri ayrı bir söyleyişinin konusu olacak kadar geniş. Uygun bir zamanda ele alacağımız düşüncesiyle bu konuya girmiyor ve son soruma geliyorum. Sayın Elekdağ, İslam coğrafyası fakirlik, sefillik ve cehalet içinde yüzüyor. Bunun önüne gelen bir nedeni de Müslümanların mezhepçilikle birbirlerini kırmaları oluşturuyor. Bu daha ne kadar sürecek? Şükrü Elekta, İslam dünyasının 21. yüzyılda orta çağı yaşıyor. İslam'ın egemen olduğu coğrafyalar, bilim, teknoloji, sanat, kültür, demokrasi ve özgürlükler açısından çok geri kalmış, çağ dışı bir görünüm yansıtıyor. Bu coğrafyaların bir bölümü de halen mezhep çatışmalarıyla kan gölüne dönmüş bulunuyor. Esasında özünde gelişmeye ve bilime açık olan İslam dininin geçmiş asırlardan devralınan fikir mirası ve mezhepçi doktrinle önü karartılmış. Bu karanlığı Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Devrimi ile şeriatın ve dini dogmaların baskısından kurtararak delmiş, Türkiye'yi aydınlığa çıkartmıştır. Bundan birkaç yıl önce Türkiye'nin batılı ülkeler tarafından tüm İslam dünyasına ilham alınacak başarılı bir örnek olarak gösterilmesi, Atatürk'ün Türkiye'ye çağdaşlaşma yolunda kazandırdığı ivme sayesinde olmuştur. Laikliğin ışığından yararlanmayan bir Müslüman ülkede ne huzur ve ne istikrar, ne bilim, ne özgürlük ve demokrasi, ne de çağdaş bir uygarlık olur. Çünkü laiklik bütün dinlere ve inançlara saygıyı öğretiyor ve devletin herkese karşı tarafsız olması kuralını getiriyor. Bu kural ülkede barışın teminatıdır. Çünkü bilim doğmaları sorgulayan, ampirik araştırmayı teşvik eden laik anlayışıyla gelişmiştir. Nitekim bilim nereden ileri ise orada laiklik egemendir. Çünkü şeriat hukuku ile demokrasi bağdaşmaz. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve özgürlükler sadece laikliği benimseyen bir toplum düzeninde yaşar. Bunun istisnası yoktur. Bu nedenlerle Müslüman toplumların mezhepçilikle birbirlerini kırmaktan, fakirlik ve cehaletten kurtulmalarının yolu laiklik bir yönetimden geçiyor. Bu konuda son sözüm ülkemiz yöneticilerine olacaktır. Laiklik ilkesinin ülkemizin barış ve huzur içinde yaşaması, birlik, beraberlik ve bütünlüğünün sağlanması açısından yaşamsal bir önemi vardır. Bu ilkeyi yozlaştırmaya devam ederseniz ülkemizde eşitliğe, özgürlüğü, insan haklarını ve demokrasiyi yok eder, çağdaş bilimin ve sanatın önünü tıkar, Türkiye'yi sefil, cahil ve birbirini kıran bir Orta Doğu ülkesine dönüştürürsünüz. Bunun da vebali taşıyamayacağımız kadar ağır olur. 10. ayrımın sonu, sayfa 131.